Ayrım 13. Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Sayfa 110. Bu çocuklar silahlı kuvvetler tarafından işletilen sözde çocuk evlerine yerleştirilir. Aslında bu çocuklar anne babalarına karşı baskı uygulamak için kullanılan rehinelerdir. Genellikle çocuğun annesine bir ultimatum mesajı gönderilir. Eğer güvenlik güçlerine teslim olmazsa küçük çocuk gözaltında kalmaya devam ederek işkence görecek veya çocukları tercih eden cinsel sapıkların gözetiminde olacaktır. Çocuklarının işkence göreceği veya kaybolacağı tehdidi altında anneler bazen kocalarının ya da sevgililerinin saklandığı yeri söylerler. Bu yine çok şeytanca bir psikolojik işkence biçimidir. Latin Amerikalı anne, eş, sevgili rolüyle anne rolü arasında çelişkili bir duruma sokulur ve kadın hemen hemen her zaman kutsal görevi olan çocuğunu korumayı seçer. Sorgulanması sırasında bedenine yöneltilen vahşi saldırılara ek olarak kadın artık kocasının faaliyetleri ve yerini itiraf etmiş olmanın verdiği suçluluk duygusuyla da yaşamak zorundadır. Kadın bir yandan varlığının her yönüyle acı çekmektedir. Bir yandan da sahte bir seçimle karşı karşıya kalma durumuna sokularak ne yaparsa yapsın ya da yapmasın kendini işkenceciyle işbirliği etmiş hissetmektedir. Kadının cinsel köleleşmesinin bireyden öteye nasıl taştığını ve kadın kimliğinin özünün neden zedelendiği siyasal tutuklu kadınlara uygulanan işkence yöntemleri aracılığı ile gördük. Bu kültürel sadizmin yarattığı parçalanmış bilinçlilik, kadının annelik rolünü hedef alarak kadını varlığının can evinden vurmaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda birçok kuşağa yayılır. VL'nin defalarca tecavüze uğramasını seyretmek zorunda kalan çocuklarına ya da tutuk evlerindeki zulmü yaşamak zorunda kalan çocuklara bir zarar gelip gelmediğini sınamak için 30 yıl beklemeye gerek yoktur. Devlet işkencecileri uyguladıkları terörü hem toplumun her kesimine hem de gelecekteki kuşaklara yaymak zorundadırlar. Kadınların cinsel köleleşmesinin çeşitli biçimleri yine askeri devlet tarafından gerçekleştirilir. Bu bağlamda özellikle hamileyken tutuklanan kadınlardan söz edilmelidir. Hamile bir siyasi tutuklu, bir doktorun denetimi altında karnına indirilen tekme veya darbelerden, tecavüzlerden ve elektrikle işkenceden sonra işkence masasında hala ölmemişse ya da bebeğini düşürmemişse diğer bütün tutuklularla aynı koşullarda kalacağı hücresine geri götürülür. 7. Children, Londra, Amnesty Publications, 1979, sayfa 15. Uluslararası Af Örgütü, bebeğin hapiste doğduğu ya da annesiyle birlikte tutuklandığı durumlarda annelerin ve çocukların kaybolduğu birçok vakayı belgelemiştir. 8. Uluslararası Af Örgütü'nün 1980 ve 81 yılı raporlarına bakınız. Arjantin'de sorgulamadan sağ çıkan bütün hamile kadınlar bir donanma okuluna götürülerek doktor gözetimine alınmıştı. Doğumdan sonra annelerin çoğu transfer edilirken bebekler resmi ya da kaçak çalışan yetimhanelere gönderilmiş ya da silahlı kuvvetlerdeki çocuksuz ailelerce evlatlık edinilmişti. Hayatta kalan görgü tanıklarına göre transfer Arjantin'de toplu idamlara verilen addır. Bu çocuklardan bazılarının Latin Amerika'da ya da deniz aşırı ülkelere satıldığına ilişkin kanıt ve belgeler yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Bu makalenin amacı, Latin Amerika'nın güney ucunda yer alan ülkeler bağlamında kadın siyasi tutukluların uğradıkları işkenceyi günümüzde kadınların cinsel köleleştirilmesinin en iğrenç biçimlerinden biri olarak açıklayıp kınamaktır. Bu işkence birçok Latin Amerika ülkesindeki baskıcı askeri diktatörlüklerin en çarpıcı ve açık özelliğidir. Bu, kadınlara karşı işlenen suçlar arasında cezalandırılması ve kökünün kazınması en zor olanlardan biridir. Çünkü kadınlara işkence eden ve öldüren kişiler, bireylerin sahip olması gereken bütün insan haklarını bir kenara itmiş olan otoriter devletin, askeri devletin üyesidirler. Eğer toplumun totaliter askeri devleti eleştirme cesaretini gösteren kesimi kadınlar olursa cezalandırma işkence yöntemiyle cinsel köleleştirme şeklinde gerçekleştirilir. Kadınların ataerkil bir toplumdaki ikinci sınıf bağımlı, edilgen ve eşit olmayan konumları işkenceyle daha da vurgulanır. Bedenlerinin vahşice kullanılması, sömürülmesi ve metalaştırılması, kadınlık gururlarının bilerek yok edilmesinden kaynaklanan psikolojik açıdan sonra hayatta kalabilen yürekli kadınlar hepimiz için bir cesaret örneği oluşturmaktadırlar. Ayrıca sağ kalarak utanma ve aşağılanmış olma duygularını aşan, işkencecilere boyun eğmeyen bu kadınlar, askeri devletin yaptığı işkenceleri kendi tanık ifadeleriyle açığa vurarak mücadele bayrağını bize geçirmişlerdir. Haykırışlar adalet içindir. Cinsel işkencenin kaldırılması içindir. Cinsel köleleştirmenin varlığı ve korkunçluğunun bilincinin yaygınlaşması ve böylece cinsel işkencenin durdurulması, yeniden yaşanmaması içindir. Çeviren Hatice Deniz Yükseker. Şilili Kadınlar, Politika ve Toplum, 1971-1984. Marjorie Agosin, Scraps of Life. Children are pillars. Chilean Women and Pinochet Dictatorship, New Jersey, The Red Sea Press, Bölüm 2, Sayfa 1940. Bu kitabın hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak ülkenin politik gelişimine, Şilili kadınların katılımı konusunda yoğun bir araştırma yaptım. Ulaşabildiğim bilgiler öylesine yetersiz, öylesine sınırlıydı ki ilk işimin özellikle diktatörlük yönetimi altında kadınların rolünün daha da ikincil hale gelmesi nedeniyle neredeyse yok olmuş bir tarihi yeniden kurmaya çalışmak olacağını fark ettim. 1. Bu makale için en yararlı kaynaklar şunlardır. Covarrubias Paz, El Movimento Feministo Chileno, Şili Kadın Hareketi, Covarrubias ve Franco, Şili, Major e Sociedad, Şili Kadın ve Toplum, Santiago UNICEF 1978, sayfa 168-648 ve Círculo de Estudos de la Mujer'in 1979-1982'ye ilişkin kendi belgeleri. Bu belgeler Circulo'nun şu adresine yazılarak sağlanabilir. Circulo, Purisima 533, Santiago, Şili. Bu yazıda Şili'de feminist hareketin temel özelliklerine 1949'da kadınlara oy hakkı sağlaması, Şilili kadınların Salvador Allende'nin sosyalist hükümeti sırasında 1971-73 oynadıkları rol gibi kimi başarılarına değinecek. Son olarak da Şili'yi hala yönetmekte olan askeri juntaya yol açmak üzere Allende'nin devrilmesinde kadınların sağ muhalefet tarafından nasıl akıllıca kullanıldıklarını göstermeye çalışacağım. Latin Amerika ülkeleri uzun yıllarını İspanya'ya karşı verilen bağımsızlık savaşlarında harcadı. Bu uzun mücadelede kadınların olmadığı görülür ya da yer almışlarsa bile bu katılım kaydedilmemiştir. Sonuç olarak kadınların rolünün ev işleriyle, ailelerinin bakımıyla sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında Şili'de feminist hareket çok geç doğdu ve halkın ilgisini, desteğini ancak 1920'li 30'lu yıllarda çekmeye başladı. O dönemlerde daha çok üst sınıftan kadınlar birbirlerinin evlerinde bir araya gelerek toplumun sivil ve kültürel yaşamına daha yoğun katılabilmenin yollarını tartıştıkları, o zamanlar Birleşik Devletler'de yaygın bir moda olan okuma kulüplerinden esinlendikleri belli. Círculos de Senaros, kadın çevreleri diye anılan toplantıları düzenlemeye başladılar. İlginçtir ki Şili'de kadınların üniversiteye kabulü 1800 yılında erken bir tarihte gerçekleşti. İlk kadın doktoru 1886'da, ilk avukat 1892'de mezun oldu. Daha fazla bilgi için bakınız Klimpel ve Kirkwood, sayfa 168. 2. Kadınların yasal haklarının bir tartışması için bakınız Felicitas Klimpel, La Mujer Silina, El Porte Femenino, El Progreso de Şili, 1910-1960, Şilili Kadınlar, Şili'nin Gelişmesine Katkıları, 1910-1960, Santiago Andres Bello, 1962, sayfa 63. Son durumu yansıtan bir kaynak olarak Elena Serrano, La Mujer en la Legislación Chilena, Şili Yasalarında Kadın, Circula de Estudios de la Mujer 1983. Kadın çevreleri ilk çabasını politik yaşama katılıma yöneltti. 1917'de kadınlara oy hakkı için parlamentoya dilekçe verildi. 1919'da ise kadınlar Kadın Yurttaşlar Partisi'ni kurdular. Bu gerçek bir siyasal parti değildi. Her şeyden önce kadınlar henüz oy hakkına sahip değildiler ama böyle bir parti kadınların kendi bakış açılarından siyasal olaylar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmalarının bir aracını oluşturdu. Kadınlar ilk önce 1931'de yapılan yerel seçimlerde oy hakkı elde ettiler. 3. Martina Barros, El Voto Femenino, Kadınların Oyu, Revista Chilena, Volume 1, 1923, sayfa 39. Bu anlamda 1920-1940 yılları arası hareketli bir dönem oldu. Ancak kadın hareketi hala fazlasıyla bir üst sınıf hareketi olarak kaldı. 1940'lara kadar Şili'de kadınlar yasal açıdan erkeğin evinde sahip olduğu diğer eşyalardan biraz daha ileride bir yerdeydi. Bu durum evli kadını açıkça kocasının malı olarak kabul eder, 19. yüzyıl yasalarında en güzel biçimde ifade edilmiştir. Koca, karısının kendi istediği yerde kendisiyle birlikte yaşamaya ve ikamet etmeye zorlama hakkına sahiptir. Ek olarak, evlilik sözleşmesi tarafların mal varlıklarını birleştirir. Bu ortak mal varlığının yönetim hakkı ise kocaya bırakılır. Yine aynı yasaya göre, kocanın yazılı yetki devri olmadan evli kadın kendi başına ya da avukatının yardımıyla herhangi bir karar almaz, sözleşme imzalayamaz, daha önce imzalanan bir sözleşmeyi iptal edemez. Klimpel. Kadınlara çocuklarının mal varlığına ilişkin olarak herhangi bir karar verme, eğitimleri hakkında söz söyleme izni de verilmemişti. Serrano'ya göre kadın haklarıyla ilgili düzenlemeler günümüzde dahil olmak üzere çok fazla değişmedi. Başlıca değişiklikler, eşit işe eşit ücret ilkesinin kabulü, çocukların bakımı için kreşler açılması, annelik izni hakkı doğumdan önce 6 hafta ve doğumdan sonra 3 ay olarak kaldı. 1925 yılında bu reformların kabulünden önce bir kadın kocasının izni olmadan çalışamazdı. Bugün bu durum değişmiştir. Bu arada belirtmeliyiz ki bu hakların çoğu diktatörlük döneminde getirildi. Bugün Şili'de kürtaj hala yasal olmadı ki hiç olmadı ve kadın ölümlerinde kendi kendine kürtaj ilk sırayı aldığı halde hamile kadınlar bu nedenle rahatlıkla işlerinden atılabilmekte. 4. Şilili antropolog Monica Weisner'in doktora tezinden alınmıştır. Aborta inducido. Estudio Antropologia en Mujeres de Bajo Nivel Socioeconomico, Kürtaja Teşvik, Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Kadınlar Hakkında Antropolojik Çalışma, 1982. 20. yüzyılın sonlarına yaklaştığımız günümüzde Şili'de kadın ve erkeklere farklı eğitim programları uygulanması sorunu hala çözülememiştir. Bugün Şili'de çoğunlukla hala kız ve erkek çocuklar ayrı okullarda eğitiliyor ve kız okullarında eğitimde esas olarak nasıl iyi bir eş olunacağını öğreten kadınsı bir program izlenerek kadınlara özgü olduğu, kadınların hoşlandığı düşünülen dikiş nakış gibi beceriler kazandırılıyor. Ev yönetimi birazcık sanat ve müzik eğitimi yapılıyor. İşin ilginç yanı Şili askeri diktasına direnen kadınların bu geleneksel dikiş nakış becerilerini kırpıntı sanatı arpileras yoluyla bir eylem biçimine dönüştürmeleridir. Arpileras'ın siyasal anlamı daha sonraki sayfalarda ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır. Sözcük İspanyolca'da kumaş artıklarının birbirine eklenmesiyle elde edilen çeşitli desenleri içeren bir yastık ya da yastık büyüklüğünde bir kumaş tablo olarak tanımlanabilir. Biz makalede bundan sonra bu sözcüğün yerine kırpıntı sanatı, bu sanatla uğraşan kadınları anlatmak için de kırpıntı ustaları terimlerini kullanacağız. Çevrenin notu. Şili'de feminist hareketin ilk ortaya çıkışı, Şili'deki endüstri devriminin başlangıcına yaklaşık 1915'lere, yani kadınlara iş gücü olarak fabrikalarda gereksinim duyulduğu dönemlere rastlar. Evin dışında olmak ve erkeklerle yan yana çalışmak Şilili kadınlar için yeni bir dönemi başlattı. Toplumun tarımsal niteliği kentleşmeye, endüstrileşmeye, dönüşmeye başladığında bu değişim doğal olarak Şilili kadınları da etkiledi. 1915'te nüfusun neredeyse %40'ı fabrikaların, işliklerin yer aldığı şehirlerde yaşıyordu. O dönemin kadın işçilerinin çoğu tekstil tezgahlarına bağlı dikiş atölyelerinde çalıştırılıyordu. Feminist harekete gelince bu hareket birbirinden farklı üç aşamadan geçmiştir. Oluşma süreci, yalıtılmış mücadeleler süreci ve hareketin dağılmasını izleyen toparlanma aşaması. 5. Covarrubias, sayfa 620. Kadınlara fırsat eşitliği sağlamak üzere yürütülen çaba yine üst sınıftan kadınlarca başlatıldı ve büyük eğitimci Amanda Labarca'nın inisiyatifinde gelişti. Amanda Labarca, ABD'den aldığı okuma kulüpleri Reading Clubs fikrini Şili'de uygulayan ve benzer nitelikte kulüpleri Şili'de kuran insandı. Pek çok önemli ve tanınmış kadın ki bunların içinde 1945 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan şair Gabriella Mistral da dahildir, bu kulüplerin toplantılarında bir araya geldiler. Gazeteler ve dergiler o yılların bu yetenekli ve göze çarpan kadınlarının yazılarını yayımlamaya başladı. Bu kulüplerde bir araya gelmek, belli bir dayanışma anlayışının, ortak amaç duygusunun kadınlar arasında gelişmesine olanak sağladı. 6. Okuma kulüpleri hakkında kuruculardan biri olan Amanda Labarca'nın Feminismo Contemporaneo, Çağdaş Feminizm, Santiago Zigzag 1945 kitabına ve Şili Feminist Hareketi'ni başından bu yana inceleyen La Mujer Nueva, Yeni Kadınlar, Memç Anatolia Ediciones Minga 1985 bakınız. Kadın çevreleri ve okuma kulüpleri, kadınların geleneksel rollerinin dışına çıkmasını istemeyen muhaliflerin büyük tepkisini çekti ve açıktır ki eşler de karılarının bu daha fazla bağımsızlık istemlerine karşı çıktılar. 1917'de okuma kulüplerinin yerini yeni kurulan Consejo Nacional de Mujeres, Kadınlar Ulusal Konseyi aldı. İlk işleri, kadınlar için oy hakkı isteminde bulunan bir dilekçe sunmak oldu. Dilekçenin saldırgan olmayan, yumuşak bir dili uslubu vardı. Bu sade başlangıçtan sonra kadınlara oy hakkı kampanyası giderek güçlenerek ve önem kazanarak büyümeye başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kadınlara oy hakkı tanıyacak yasal çalışmaları hızlandırmak amacıyla kongreler düzenlendi. Bütün bu çabaların üzerinden yaklaşık 20 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 1949 yılında Şilili kadınlar resmen oy hakkı kazandılar. Bu kazanım kadınların birey olarak yaşamın çeşitli alanlarına yönelik istemleri içinde yalnızca ilk adımı oluşturduğu halde oy hakkının elde edilmesiyle hareketin hızı kesildi. 1948'de Maria de la Cruz'un önderliğinde Kadınlar Partisi kuruldu. 7. Şili Kadınlar Partisi için bakınız Klimpet, İbit sayfa 23-35 ve La Mujer Nueva, İbit sayfa 52. Partinin ilerici düşüncelerini yansıtan, özenle hazırlanmış bir programı vardı. Ancak maalesef parti kadınları birleştirmek konusunda başarılı olamadı ve bugüne dek tam olarak açığa çıkarılmayan iç sorunlar nedeniyle 1951'de dağıldı. Genel olarak toplumsal hareketler, istemlerin yasal ya da anayasal yollardan karşılanmadığı dönemlerde ortaya çıkar. Bugün Şili'de kayıp ve gözaltında tutulanların Aileleri Birliği, AFOD üyelerinin durumu da böyle açıklanabilir. Sonuçta kadınlar oy hakkını elde ettikten sonra hareketleri gücünü yitirdi. Oy hakkı için mücadele veren çeşitli feminist grupların üyelerinin çoğu doğal olarak erkeklerin egemen olduğu, erkek çıkarlarını yansıtan geleneksel siyasal partilere katıldılar. Böylece kadınlar tarihi konumlarına, ikinci sınıf rollerine geri döndüler. Bu anlamda kırpıntı ustalarının hareketi eski feminist harekete göre farklılıklar göstermekte, kırpıntı ustaları uzun vadeli amaçlarını oluşturan siyasal değişimi sağlamak için geleneksel siyasal partilere katılmadan geleneksel siyasal sistemin dışında çalışıyorlar. Ve kuşkusuz temel bir farklılık da kırpıntı sanatı hareketinin tamamen bir kadın hareketi olması, kadınlar tarafından yönlendirilmesidir. Şili'de feminist hareketin dağılmasının bir başka nedeni de hareketin politik oluşumundan, yani hareket içinde bütünleşmiş kadınların çok farklı toplumsal sınıfların üyesi olmalarından kaynaklanmaktadır. Öyle ki, oy hakkının kazanılmasından sonra farklı sosyal ve ekonomik katmanlardan gelen kadınlar, farklı gereksinimler, istemler ve birbirinden tümüyle farklı, uzlaşmaz sorunlar içinde olmuşlardır. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör ise, toplumsal yaşama katılmak isteyen kadın eylemcilerin, kendileri için güç ve prestij elde etmek amacında olmayıp, çocukları ve yardım gereksinimi içindeki nüfusun daha geniş kesimi için yararlı olma amacı taşımasıydı. Hareket içindeki kadınlar, sistemdeki köklü değişiklikler için değil, ufak tefek düzeltmeleri gerçekleştirmek üzere çalışıyorlardı. Şili'de feminist hareketin bu özverisel niteliği onu Batı ülkelerindeki feminist hareketlerinden çok farklı kılmaktadır. Şili'de kadınlar cinsel kimlik problemlerinden çok sınıfsal problemlerle ilgilenmişlerdir. Çünkü Şili siyasal sistemi çok net ve belirgin bir sınıflaşmaya dayanmaktadır. Mevcut az sayıdaki belgeye dayanarak Şilili kadınların oy hakkını kazandığı 1949 yılından bu yana kamu yönetiminden dışlandığını söylememiz olası. Şilili kadını oy hakkı kazanımına götüren türde bir feminizmin bugün de tereddütlü bir biçimde canlanmaya çalıştığını görmekteyiz. Ülkedeki birçok kadın grubu bugün 1936'da kadınlara yasal haklar sağlanması amacıyla kurulmuş olan ve ancak 1940'tan sonra saflarındaki kadınları geleneksel siyasal partilere kaptırarak kapanan Şilili Kadınların Kurtuluşu Örgütü, MEMC'in çatısı altında tekrar bir araya geliyorlar. 1983'te yeniden kurulan MEMC, bu kez Şili toplumundaki yaygın erkek egemenliğine karşı çıkmak amacıyla ortak bir platform oluşturmaya çalışıyor. Kadınlar ve sosyalist hareket düşünüldüğünde bu hareket içinde kadınların eşitliği lehine bir eğilim olduğu varsayılabilir. Oysa Şili'de durumun böyle gelişmediği de ortada. Yine Şili Sosyalist Hareketi'nde kadının rolünün araştırılması çok güç oldu. Bu konuda çok az yayın bulabildim. Elsa Cheney, Super Madre, Olağanüstü Anne adlı kitabında, Şili'de kadınların siyasete katılımı ile ilgili araştırmasının kadınların olağanüstü anne rolünü üstlenmek eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyler. 8. Elsa Cheney, Super Madre, Olağanüstü Anne, Austin, University of Texas Press, 1979, sayfa 34. Kadınların kamu yaşamına katılma nedenleri çocuklarına daha iyi okul ve kreş sağlanması türünde kadınsı ilgi ve kaygılarını gerçekleştirebilme arzularından ibaret görünmekte. Cheney'e göre sosyalist toplumun inşasında kadın ve erkeğin tam eşitliğinin sağlanma gerekliliği konusundaki yaygın sosyalist söyleme rağmen Latin Amerikalı erkek önce macho sonra siyasaldır. Dolayısıyla partisinin kadınlarından omuz omuza bir yoldaşlık ilişkisi beklemez. Kural dışı bazı durumlar olmakla birlikte genel olarak kamu yönetiminde görevli az sayıda komünist ve sosyalist kadın kendi konumlarını erkeğe destek kavramı ile tanımlar ve partileri içinde tipik kadına özgü etkinlikler üzerinde yoğunlaşırlar. Bu durum Latin Amerika'da solcu partiler genel olarak kadınlar için ayrı kadın kolları oluşturmadıkları halde geçerlidir. Şili ve Peru'da ev ve aile sorumlulukları solcu kadınlarca bile ilk sıraya konmaktadır. 9. İbit, sayfa 35. 13. ayrımın sonu, sayfa 120.